Ayrım 16.
Bazı kızlarda sakat merakı vardır. İçlerindeki kompleksten, aşağılık duygusundan gelir bu. Hep üstün olmayı isterler. İyilik yaparlar bunun için. Lütufta bulunurlar. Psikiyatrist bir barmen. Çok iyi diyor Nil. Evet, psikoloji okuyorum ben diyor barmen. Çok yakışıklısın ama senden hiç hoşlanmıyorum diyor Nil. Hoşlanıyorsun ama yakışıklılar genç kızlara acı çektirirler. Senin gibiler de bundan kaçar. Gider böğürtleklerle olur işte diyor barmen. Çek git yanımdan sıktın ama diyor Nil. Beni beğenmiyor musun diyor barmen. Eğer seni hiç tanımasaydım, yanıma gelip konuşmasaydın seni beğenebilirdim çünkü yakışıklısın. Ama tanıyınca sıfırlanan insanlardansın işte. İncelik, duyarlılık, sevimlilik, zeka pırıltıları, çekicilik hiçbir şey yok sende. Yalnızca yakışıklısın ve artık şunu öğren. Aptal erkekler 10 para etmez. Sen git yaşlı kadınlardan para alıp onlarla düzüş. O zaman ruha ihtiyaç yok işte. Terbiyesiz. Sanki sende ruh var diyor barmen. Kalkıp gidiyor. Ya yakışıklılığına kapılıp bununla beraber olsaydım diye düşünüyor Nil. Kendinden hoşnut görünüyor. Isınmış vücuduyla gülüyor. Denize atlayıp uzun uzun yüzüyor. Nilüfer biraz rahatladı. Alin bak, babanın resmini görmüş müydün? Ben de unutmuşum bunu. Zarfın dibinde kalmış. Bulunca öyle hoşuma gitti ki. Bu Berlin'de, parkta. Çimenlerin üzerinde uyuyakalmıştı baba. Çok çalışıyordu. Yorgundu. Sanırım o günlerde de hastaydı. İnanmayacaksın ama hastalığı neydi bilmiyorum. Berem'di diyorlar. Sormadım ki. Zaten anneannen de ağlamalarıma çok kızıyordu. Bir gün zırlamasana ölmüş işte diye bağırmıştı bana. Bense öldüğüne inanmak istemiyordum. Sen yeni doğduğun için bana söylemiyorlardı. Kime benziyor dersin babam burada? Bogart'a benzemiyor mu? Benzemiyor çünkü baban daha yakışıklı. Bogart pek o kadar yakışıklı değil. Ne zaman istersen babanın resimlerine bakabilirsin. Ben her gün bakıyorum. Acaba bana biraz kızgın mı bakıyor ne dersin? Haklıdır. Ne kadar kızsa haklıdır. Ama elimden bir şey gelmezdi Alin. Baban bunu anlamayacaktır. Baban esareti anlamazdı. Kölelerin, esirlerin mücadele etmeleri gerektiğini düşünürdü. Eğer kurtulmak için mücadele etmiyorlarsa o zaman yaşadıklarını hak etmişlerdir diyordu. Haklıydı, yanlış olan benim. Kimse değil. Eğer ben kendimi köle gibi görüyorsam, öyle yaşıyorsam bu kimsenin yüzünden değil. Sebebi benim. Demek ki ben bunu hak etmiştim Alin. Allah sana bunları yaşatmasın bebeğim. En korkunç kabusları bile hayal etsem bu yaşadıklarımı aklıma getirmezdim. Hiç istemeden, nefretle, miden bulanarak. Bundan daha korkunç bir şey olamaz Alin. Nefes alamıyorum. Yağ gibi geriliyorum. Bütün vücuduma kramplar giriyor. Öleceğimi sanıyorum. Alim, ne olur beni affet. Bilmiyorum ki başka çarem var mı? Hayır diyebilir miyim? Kaçabilir miyim? Onun ne kabahati var ki? O da bir insan, bir erkek. Ne dersin, hala güzel miyim ben? Annem hep güzeller şanssız olur derdi. Ben bu kadar istemezken bir erkeğin istemesi normal mi? İstemeyen bir kadınla nasıl olur? Bu iki kişilik bir şey değil midir? Biz sevişmiyoruz, o sevişiyor. Ben ızdırap çekiyorum, o zevk alıyor. Söylemek istemiyorum aslında, o iyi bir insan. Ama hayvanca bir şey değil mi bu? Bahçedeki kediler gibi. İstemeyen hayvanı köşeye sıkıştırıp, ben köşeye sıkışmışım, bu belli değil mi? O zaman neden anlayış göstermiyor? Kimselere soramıyorum, kim haklı? Ben ne yapmalıyım? Bu benim görevim mi? Erkekler neden bu kadar anlayışsızlar ve hepsi böyle mi? Alin, kendimi çok yaşlı, bitmiş, mahvolmuş hissediyorum. 22 yaşından sonra ömrüm hep burada. Onunla böyle mi geçecek? Aslında bu adamın suçu yok bebeğim. Suçlu olan benim. Evet, işte bu güzel adam senin baban. Nilüfer suçlu mu, yanlış mı, kabahatli mi? Aptal mı karar veremiyordu. İçinden bir ses ona ne anneni Ne babanı ne kocanı suçla. Onlar ne yaptılar ki? İnsana ancak kendisi yardım edebilir diyordu. Akılsız olmadığını biliyordu. Peki neden aptal gibi davranıyordu? Nilüfer kendi kendine nasıl yardım edeceğini bir türlü bulamadı. Haydar'dan yardım istedi. Haydar'ın elini göğüslerine götürdüğü o an hızla yataktan fırladı. Dizlerini büküp geceliğini ayaklarının altına soktu. Yastığın üzerine büzülerek oturdu. Haydar, anlamıyor musun? Ben iyi değilim. Mutlu değilim, istemiyorum. Niçin bu kadar anlayışsız davranıyorsun? Halimi görmüyor musun? Beni bırak Haydar. Ben gitmek istiyorum artık. Haydar da yatağın içine oturmuştu. Eliyle alnına vurdu. Bunu beklemiyordum. Ne aptalım, ne aptalmışım dedi. Aptal değilsin. Anlamıyorsun, anla biraz. Ne olur bana yardım et. Ben yapamıyorum, sen yap. Ne olur beni bırak Haydar dedi Nilüfer. Haydar'ın gözleri doldu. Yaşlar akmaya başladı. Nilüfer şaşkındı. O ağlayamıyordu ama kocası ağlıyordu. Bunu yapamam. Bunu benden isteme. Ne istersen yaparım ama seni bırakamam. Sen benim bir daha asla bulamayacağım kıymetli bir şeysin hayatımda. Yapma Nilüfer. Bunu yapma. Gitme, beni bırakma. Yanında senin gibi bir yatarken hangi erkek dayanabilir? Ne olur söyle. Peki. İstemiyorsan dayanmaya çalışacağım ya da bırak dokunmadan yapayım, seyredeyim. Haydar hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Nilüfer bir erkeği, hem de iyi bir erkeği, kendisine hiçbir fenalığı dokunmayan bir erkeği, kocası olan bir erkeği böyle üzüp ağlattığı için kendisini suçlu hissetti. Ağlama, sen de bunu yapma. Bana yardım etmeni istemiştim. Sen iyi bir insansın dedi. Ne istiyorsan söyle onu yapayım. Sen ne istiyorsan yap. Yeni arkadaşlar bul. Gez, toz. İstanbul'a gidelim. Orada oturalım. Sen istediğin kişilerle beraber ol. Her istediğini yap. Anlıyor musun? İstediğini yap. Ben her şeye razıyım. Yeter ki benimle ol. Beni terk etme Haydar. İstediklerimi yapamadığım için mutsuz değilim ki ben. Hiçbir istediğim yok ki hayatta. Ben istemediklerimi yaptığım için kötüyüm. İstemediğim şeyleri bana yaptırma ne olur dedi Nilüfer. Söz veriyorum. Bir daha sana dokunmayacağım. Ne istersen onu yapacaksın. Kiminle istersen onunla olacaksın. Ama ben sensizliğe dayanamam dedi Haydar. Nilüfer o an derin bir nefes aldı. Hiç olmazsa artık ona dokunmayacaktı. Bu da bir şeydi. Belki bu bir mücadele, sonunda elde edilmiş bir haktı. Yataktan kalktı. Ali'nin odasındaki kanepede kıvrılıp uyudu. Biraz içi ferahlamıştı. Nilgün kızına anlatıyor. Hiç kimse bana boşandın diye işten ayrılman gerekmez. Başarılı olduğun bu iş yerinde kal. Devam et demiyor. Davanın sonuçlandığı gün odamı boşaltıp çıkıyorum. Arkadaşların veda partisi isteğinde reddediyorum. İş yerinden ayrılmak. Yılmaz'dan ayrılmaktan daha zor gibi. Bir yüksekokul dönemimi, bir mezuniyet yılımı geçirdim ben bu iş yerinde. Okulda göremeyeceğim pek çok şey öğrendim. Başarıyı tattım. Kendine güvenin ilk tohumlarını attım. Okul arkadaşlarından farklı dostlukları, düşmanlıkları tattım. Burası ilk işim. İlkler niçin önemliyse insanın hayatında, işte burası da o yüzden hiç aklımdan çıkmayacak. Aslında Yılmaz da benim ilk kocam ama iş yerimle ilgili duyduğum hoş şeyleri onun için duyamıyorum. Tuhaf ama sanırım ilk kocam ilk iş yerim gibi hayatımda önemli bir yer tutmayacak. Ancak aklımdan çıksa da hayatımdan hiç çıkamayacak. Baban artık bizimle oturmayacak. Kiminle oturacak? Yalnız oturacak herhalde. Belki de babaannenle oturur. Bunu babaannem mi istedi? Hayır, o istemedi. Babanla ben karar verdik. Neden? Birbirimizi eskisi kadar sevmiyoruz. Çok kavga etmeye başladık. Ayrı yaşasak daha mutlu oluruz diye düşündük. Onu bir daha görmeyecek miyiz? Göreceğiz elbette. Niye görmeyelim? Babam bu akşam gelmeyecek mi? Gelmeyecek. Hani görecektik? Ne zaman gelecek? Söyledim ya kızım. O artık başka evde yaşayacak. Hafta sonları alıp seni götürecek. Birlikte gezersiniz. Hafta sonu ne demek? Hani cumartesi pazar oluyor, biz çalışmıyoruz ya. İşte o iki kocaman gün baban gelip seni alacak. Gezeceksiniz. Sen de gelirsin bizimle. Ben gelemem kızım, boşandık dedim ya. Boşanmadınız, ayrıldınız. Tamam işte aynı şey, ayrıldık. Onun için siz ikiniz gezeceksiniz. Olsun, gene de gelirsin, ne ayıp. Küçük kız 5 yaşındaki çocuktan umulmayacak bir olgunluk gösteriyor. Ona nasıl anlatacağımı bilemiyordum. Ağlayıp sarılacağını sanıyordum. Oysa hiçbir tepki göstermiyor. Acaba ne düşünüyor? Yüzünden ne hissettiğini anlamak mümkün değil. Sanki bu haber onu hiç etkilememiş gibi. Belki de hiç aldırmıyor. Yok yok, sanırım durumu pek anlayamadı. Babasının onu almaya geldiği ilk gün yalnızca bir kez bana dönüp soruyor. Sen de geliyor musun? Hayır diyorum. Gelmeyeceğimi anlayınca hiç ısrar etmiyor. Umursamaz bir şekilde omuz silkip kapıdan çıkıp gidiyor babasıyla birlikte. Bu gidip gelişlerde Yılmaz içeri girecek diye ödüm patlıyor. Onunla 5 dakikalık bir konuşmaya bile dayanabileceğimi sanmıyorum. Oysa çok kısa bir süre önce onunla aynı yatakta uyuyordum. Onunla sevişiyordum, gezmeye gidiyordum. O benim kocamdı, ben onun karısıydım. Herkes bize tek bir vücutmuşuz gibi davranıyordu. Öylesine yakın sayılıyorduk. Oysa şimdi bambaşka insanlarız. Birbirimize iyice yabancıyız. Birbirimizden hiç hoşlanmıyoruz. Görmek bile istemiyoruz. Acaba kaç evlilik var böylesi kötü ama boşanmadan sürüp giden? Küçük kız omzunu silkip kapıdan çıkıyor. Aynı anda telefon çalıyor. Evdeki yalnızlığımın tadına varayım. Bırakın bir süre. Beni ne olur bırakın. Bacaklarımı kurbağalar gibi açıp yatağımın bir ucundan öteki ucuna kadar yayılarak yatmanın keyfini çıkarayım. Bak, geceleri sofra kurmadan yediğim bir tabak kıymalı makarnayla geçirebileyim, ne olur bırakın. Canım isterse kızıma da kendim gibi sahanda yumurta yedireyim. Müziği sonuna kadar açıp dinleyeyim. John Baz'ı, Bob Dylan'ı avaz avaz bağırtayım. Televizyonu hiç açmayayım. Kahve fincanları kirlenmiş, orada duruversin, kaldırmayayım. Öylece hiçbir şey yapmadan oturabileyim. Ne olur bırakın beni bir süre, aramayın. Alo, buyurun. Nilgün, Nilgün, siz kimsiniz? Evet, benim, kimsiniz? Nilgün, ben Modi. Nerelerdesiniz? Günlerdir sizi arıyorum. Çıldıracaktım meraktan. Hangi günlerdir Modi? 2 gün önce konuşmuştuk ya. Evet ama işten ayrıldığınızı söylememiştiniz. Ödüm patladı. Söylemiştim. Unutmuşsunuz. Evin numarasını da o yüzden vermiştim. Ah, olabilir. Unutmuşum. Sizinle konuşurken öyle heyecanlanıyorum ki gözüm sizden başka kimseyi görmediği için öteki her şeyi ayrıntı... Neyse, bir resmin bitmek üzere. Çok heyecanlanıyorum. Görmek ister miydiniz? Nasıl göreceğim Moody? Ne olur gelir misiniz? Ne olur. Siz bu resmi görmezseniz bitiremem. Mahvolurum. Neden mahvolacaksınız ki? Hem artık resimlerinizi görmem gerekmiyor. Çünkü şu anda hiçbir galeriyle ilişkim yok. Ah, evet. O zaman yine aklımı karıştırdınız. Ben sizi galeri için istemiyorum. Siz artık benim resim meleğim oldunuz. Galeri günü vererek hayatıma bir anlam getirdiniz. Gördüğünüz resimlerimi beğendiniz. Beni hırslandırdınız. Artık siz görmeden benden resim çıkmaz. Ne yapıyorsunuz şu anda? Şu anda babası kızı aldı. Ben de evde. Tamam. Tamam işte, yalnızsınız. İşiniz yok. Ne olur gelin Nilgün. Ne olur. Kargacık burgacık sokaklarda arabayı park edecek yer bulamıyor. Dolaşıp duruyorum. Sinirden patlayacağım. Modi'ye bir an önce gidemezsem tüm resim hayatı duracak sanıyorum. Ona gitmeli ve onun ünlü bir ressam olması için elimden ne gelirse yapmalıyım. Madem ki onun resim meleği olmuşum, bu görevimi ondan esirgememeliyim. Bir gence sanat adına yardım etmek kutsal bir şeydir. Zili çaldığımda heyecandan ölecek gibiyim. Hiç anlayamıyorum neden bu kadar kalbimin çarptığını. Müthiş bir resim göreceğim. Heyecanım da bundandır. Modi kapıyı açıyor. Elimi avuçlarının içine alıp uzun uzun sıkıyor. Ta gözlerimin içine bakıp geldin işte, geldin diyor. Biraz utanıyorum. Elimi ellerinden kurtarıp içeriye giriyor ve soruyorum. Nerede resim? Dur biraz dur, bir şey iç. Otur 2 dakika diyor mahcup mahcup. Benim de dizlerimin bağı çözülmüş gibi aptal aptal yüzüne bakıyor, oturuyorum. Hava güzel diye sobayı yakmadım. Elektrikli ısıtıcı da var. Soğuk değil diyorum. Etrafa bakmaya başlıyorum. Bir büyük L salon burası. Siyah ve kırmızı renkler var. Başka hiçbir renk yok sanki. Renkler insanı boğuyor, heyecanlandırıyor. Birden sıcak bastı, ceketimi çıkarıyorum. Modenin beyaz gömleği, siyah kadife pantolonunun dışında düğmeleri açık, hafif kıllı göğsü görünüyor. Vücudu zayıf ama adaleli. Güçlü. Yüzü de bir bebek gibi ama ne kadar erkeksi. Bu saatte içki istemezsin değil mi? Bir kahve yapayım. Kahvelerle kanepeye yanıma oturuyor. Kahveden ağzım yanıyor. Neden bu kadar telaş ediyorum ki? Aa, çok sıcakmış diyorum. Sanki yeni yapılıp ikram edilmiş bir kahvenin soğuk olma ihtimali varmış gibi. O da şaşkın şaşkın yüzüme bakıyor. Sıcak mı? Ağzın mı yandı diyor. Yüzüme bakıyor. Elini ağzıma getiriyor. Parmaklarının ucuyla dudaklarımı okşuyor. Gözlerim, ağzım, burnum, yüzümün her noktası bir tarafa kaymış gibi hissediyorum. Kendimi toparlamaya çalışıyor, elini yakalıyorum. Şimdi parmakları dudaklarımın üzerinde, hareketsiz, eli elimin içinde öylece bakışıyoruz. Her bir tarafa kayıp giden yüzümü toparlayabildiğimi sanıyorum. Hadi resmine bakalım diyorum. Ağzımdaki elini çekiyor. Elimden tutup beni kaldırıyor. Salonun öteki ucuna geçiyoruz. Burada bir yatak var, bir de tuval. İşte diyor utangaç bir çocuk gibi başı önünde. Karşımda duran fon, kırmızı boyayla çaprazdan ikiye bölünmüş. Çaprazın bir tarafında siyah eşarp gibi bir şey uçuşuyor. Öteki tarafında da kadın memesine benzeyen flu bir şey var. Resim bitmemiş, hatta başlanmamış bile. Bu ne Mudi diyorum, üzülmesin diye sesimi doğal çıkarmaya çabalayarak. Seni görmediğim zaman çizemiyorum diyor. Ama bana bitti demiştin. Buraya bitmiş resmi görmeye. Ne olur sus. Sus, üzme beni. Yüzümü elleri arasına alıyor. Sıcacık nefesini duyuyorum. Kara gözleri gözlerimin ta içinde. Dudakları. Ah, o dudakları benimkilere değdi değecek. Mis gibi kokuyor. Dudakları dudaklarıma dokunacak kadar yakın. Nefesi nefesimde. Sus. Beni mahcup etme artık diyor. Sustum diyecekken ağzı dudaklarımın üzerine kapanıyor. Dudakları, o güzelim ağzı, o güzelim dişleri. Yumuşacık dudakları şefkatle ağzımı, burnumu, gözümü, kulağımı okşuyor. Sonra canım yanıyor. Dişleri beni acıtıyor. Yapma Mudi, yapma diyorum. Neden diyor ve bırakıyor. Gözlerim kaymış, çarpılmış gibiyim. Bedenim kasılmış, bacaklarımın arası sırılsıklam. Şimdi bana hiç dokunmuyor, öylece bakıyor. Mudi yapma diyorum tekrar. Sanki bir şey yapıyormuş gibi. O yine neden diyor. Beni böyle bırakırsa, bana tekrar dokunmazsa çıldıracağım sanıyorum. Bıraktı işte, dokunmuyor. Ona dokunmak için delice bir arzu duyuyorum. Ellerim yumruk olmuş iki yanımda. Ona doğru bir adım atıp avcumu göğsüne dayıyorum. Sonra öteki avcumu. Ellerim beni fark etmiyor gibi. Göğsünden sırtına doğru kayıyor. Yüzümü ona doğru kaldırıyorum. Gözlerimi kapatıyorum. Ağzım şimdi onun ağzının üzerinde. Geri geri beni yatağa doğru götürüyor. Eteklerim yukarı doğru sıvanmış. Üzerime yatıyor. Pantolonunun önünü açıyor. Dudakları hep dudaklarımın üzerinde. Kilodumun içinde eli ve şimdi artık o da içimde ve ben öleceğim diye düşünürken derin, güçlü bir soluk alıyor ve boşalıyor. Yüzünü boynuma gömüyor. Üzgünüm. Üzgünüm, seni çok istemiştim. Hep böyle değilimdir diyor. Hep öyle olmadığını 10 dakika sonra, 1 saat sonra, 2 saat sonra yeniden görebiliyorum. Ona sımsıkı sarılıp hiç konuşmadan, hiç kıpırdamadan yatıyorum uzun uzun. İçime girmesi yetmiyor. Onu tümüyle içime almak istiyorum. O ben olmazsam yok olacak. Bitecek gibi geliyor bundan böyle. Nil düğüne gidiyor. Ebru evleniyor. Cem üstü açık spor arabası, rüzgarda uçuşan sarı saçları, 1.90 boyu ve gece eğlenceleriyle Ebru'nun aklını başından aldı. Nil artık Ebru'yu eskisi gibi sık göremiyor. Görüştükleri zamanlarda da kavga ediyorlar nedense. Nil mutlaka Cem'in bir kusurunu bulup söylüyor. Bu ne kadar kaba bir çocuk diyor. Ebru sinirlenince de onun gerçekleri fark edemediğini, hiçbir şey yaşamadan birisine kapılıp gittiğini, 19 yaşındaki bir kızın evlenmesinin doğru olmadığını, kendisini dinlemesi gerektiğini çünkü ondan 2 yaş daha büyük olduğunu söylüyor. Nil Cem'den hiç hoşlanmadığı için Ebru artık akşamları çıkarken onu çağırmıyor. Ama Nil bundan ötürü hiç de üzgün değil. Zaten çıktıkları zaman çok sıkılıyor. Ebru ile Cem hep sarmaş dolaş oturuyor. Her dakika öpüşüyorlar. Cem'in gösteriş budalası, zengin arkadaşları da Nil'e hiç sevimli gelmiyor. Annesi bir gün niçin artık Ebru ile çıkmadığını soruyor kızına. Anne çok sıkılıyorum. Çünkü çok salak, sevimsiz şeyler hepsi diyor Nil. Konuştukları tek şey para, otomobiller, uzak yolculuklar. Geçen bayramda bir grup Matrius'a gitti, başka bir grup Phuket Adalarına, biri de Singapur'a alışverişe gitti. Çok güzel, yorganlar, yatak takımları varmış. Dünyadan haberleri yok. Hiçbir şey konuşmuyor, tartışmıyorlar. Zaten umurlarında bile değil. Erkekler futbol konuşuyor, kızlar alışveriş, ev eşyaları ve moda. En büyük eğlenceleri de dedikodu dergilerinde görünmek. Arabalarının içinde fotoğrafçılara yakalanıyorlar ya, öyle eğleniyorlar ki o zaman. Annesinin içinden, peki sen neyle ilgileniyorsun kızım diye sormak geçiyor. Peki Ebru mutlu mu? Bildiğim kadarıyla o da okuyan, aklı başında bir kızdı. Çok mutlu görünüyor ama ben çok üzülüyorum. Yeni açılan en lüks kulüpleri, restoranları izleyip, oralarda görünüp en pahalı içkileri içmek aklı başında birini ne kadar süre tatmin edebilir ki? Nil annesinin yüzündeki mutlu ifadeyi fark ediyor. O da oldum olası bu tür çevrelerden kaçmıştır çünkü. Etkilemek için durmadan mal varlığını açıklayan, yatlarından, katlarından, otomobillerden, özel uçağından söz eden adamın eline acelece kendi mal varlığını yazdığı kağıdı tutuşturarak, tabii çoğu yalandı, görgüsüz adamı nasıl rezil ettiğini büyük bir keyifle anlattığını anımsıyor.